Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin Minhacül Abidin isimli kitabından en son göz konusunda nasıl takvalı olunabilir bunu konuşmuştuk. Gözün takvasına nasıl ehemmiyet vermek gerekir bunlara temas etmiştik. Çünkü İmam Gazali rahmetullahi aleyh 5 uzvun bünyedeki, vücudumuzdaki 5 uzvun hassasiyet gösterilerek kullanılması durumunda İnsanın bütüncül olarak, bütün uzuvlarıyla, bütün efkarı umumiyesiyle, zihniyle ve fikriyle, gönlüyle ve kalbiyle hasılı takvaya erişebileceğini, bütüncül manada baktığımızda, söylediğimizde, sustuğumuzda, dinlediğimizde, yediğimizde, içtiğimizde, bütün bu durumların her birisinde umumi anlamda bir muttaki olabilmemizin, takvalı bir insan olabilmemizin, beş uzvumuza takva libasını giydirmemizle mümkün olabileceğini ifade ediyordu. Bunlar ise İmam Gazali'nin ifade ettiği vecih ile 5 uzuv olarak ifade ettikleri, birincisi göz idi. İkincisi kulak, üçüncüsü dil, dördüncüsü kalp, beşincisi ise mide olarak ifade ediliyordu. Biz geçtiğimiz hafta göz ile alakalı olarak İmam Gazali'nin ifade ettiği gözümüze takva libasını ve takva giysisini nasıl giydirebileceğimize temas etmeye çalıştık. Hatırlamak gerekirse takvayı şöyle tarif ediyordu İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Kişinin daha önce işlemediği ancak işleme potansiyeli olan herhangi bir günahtan endişe duyduğu için geri durması, imtina etmesi, zikredilen uzuvlarla alakalı veya farklı bir durum ile alakalı olarak gerek bizatihi işlediği gerekse başkaları işlemesine rağmen kendisinin maruz kaldığı günahlardan, isim dediğimiz fısku fücurdan, bu türlü durumlardan endişe ederek kendini sakınması, arasına bir perde, bir sütre koyması, mesafeli durarak bu türlü durumların kendisinden sadır olmasına mani olması demekti. Hatta şunu söylemişti, kişinin önceden işlemiş olduğu günahlardan yeniden işlememek için sakınması tam manasıyla takva değil. Bu bir tevbe olabilir ancak kişinin işlemediği ve işleme potansiyeli olan günahlardan imtina etmesi, endişe duyması, hülasa korunup sakınması takva tam olarak budur demişti. Çünkü takva kelimesinin anlamına baktığımız zaman vikaye dediğimiz bir kelimeden türüyor. Vikaye kelimesi ise korumak, korunmak, imtina etmek, endişe duymak, araya perde koymak anlamlarına geliyor. Hal böyle olunca hatta su kırbası manasında kullanıldığı gibi buradan hareketle bir kimsenin korunması, imtina etmesi, arasına mesafe koyması demek, günahla arasına mesafe koyması demek, o işe yaklaşmaması. Bırakınız o işi, o cürmü işlemeyi, yaklaşmaması, hududuna ve sınırına gelmemesi bile demektir. Burada ayet-i kerimede ifade edildiği gibi la takrabu hududallah ve la ta'tedu hududallah ayet-i kerimelerde Allah Teala muhtelif yerlerde böyle zikrediyor. Hatta la takrabu zina innehu kâne fâhişe buyuruyor. Kimi yerlerde Allah Teala Allah'ın çizmiş olduğu sınırlar ve hudutlar bunlardır. Bunu sakın aşmayınız derken mesela zina ile alakalı bir hususu, bir günahı, bir ikazı, bir ihtarı ifade ederken Kur'an-ı Hakiminde Allah Teala bırakınız işlemeyi ve Allah korusun zina yapmayı, ona yaklaşmayınız bile buyuruyor. Buradan hareketle takvanın işlemek bir kenara yaklaşılmaması anlamında kişinin kendisini muhafaza etmesi anlamında kullanıldığını söylemişti İmam Gazali. Göz ile alakalı olarak da şu ayet-i kerimeyi zikretti ve buyurdular ki Allah Teala Kur'an-ı Hakiminde zikretmiş olduğu şu ayet-i kerimede Estaizu billah kul lil mu'minine yaguddu min absarihim ve yahfazu furucehum zalike ezka lehum innallaha habirun bima yasnaun. Nur suresi 30. ayet-i kerimede diyor ki İmam Gazali, bir kimse şayet gözüne sahip çıkmak istiyor ve takva libasını gözüne giydirmek istiyorsa bu ayet-i kerimede vurgulanan üç temel manaya bakması yeterlidir dedi. ve ilaveten burada şunu söyledi. Bu ayet-i kerime tek bir cümleden oluşmuş olmasına rağmen gerek terbiye etme, gerek tenbih ve ikaz etme, gerekse tehdit etme noktasında üç temel anlamı ihtiva ediyor diye söylemişlerdi. Tedip etme, yani terbiye edip adabı erkanı öğretme, tenbih edip ikaz etme, tehdit etme noktasında sakındırma anlamında da üç temel anlamı ihtiva ediyor demişti. Buradan hareketle gözün nasıl takvalı olacağına dair sizlerle bir müzakerede bulunduk. İmam Gazali'nin bizlere söylediğini birlikte istişare etmiştik. Şimdi ikinci husus, İmam Gazali'nin vurguladığı takva libasını giydirmemiz gereken ikinci hususun kulaklar olduğunu ifade ediyor. Bir kimsenin kulağından girip kalbine ulaşan, fikrini, zihnini, kalbini ve gönlünü meşgul eden şeylerden kulağını korumasının nasıl olması ve niçin böyle olması gerektiğine temas ediyor. Şimdi kalp bir ana arterdir. Daha doğrusu kalp ana arterler sonucunda, bağlantılı yollar sonucunda ulaşılan büyük bir havuz gibidir. Büyük bir akarsu düşününüz mesela, büyük bir ırmak düşünün. Bu ırmağı büyük yapan şey doğduğu yerden bol miktarda fışkırarak, coşarak akması değildir. Mesela bir Nil nehrini düşünün veya kendi ülkemizdeki Kızılırmak veya Yeşilırmağı düşünün. Yanı başımızda olan Sakarya nehrini düşünün. Bu nehirler sadece birkaç kilometrelik bir mesafede oluşan, doğan ve bulunduğu civarı sulayan nehirler değildir. Her birisi 3-5 farklı bölgeden veya 3-5 farklı şehirden türemek, ortaya çıkmak ve oralardan beslenmek suretiyle belirli bir yerden sonra denize dökülen nehirlerdir mesela. Sakarya nehrini düşündüğünüz zaman muhtemelen doğup çıktığı yer ufak bir su kaynağı veya su gözesidir. Fakat onu Karadeniz'e döküldüğü yerden itibaren incelediğinizde, Sakarya sonrasından incelediğinizde büyük bir nehir olduğunu, hatta üzerine baraj kurulabilecek kadar, elektrik santrali kurulabilecek kadar büyük bir nehir olduğunu görüyorsunuz. Bunu büyüten şey doğduğu yerden büyük miktarda, yani doğduğu yerden döküldüğü yer kadar büyük miktarda coşkun bir şekilde fışkıran ve akan, coşan bir nehir olarak doğmuş olması değildir. Doğduğu yerde küçük bir akarsu olarak ortaya çıkıyor. Fakat onu büyüten ve nihayetinde denize dökülürken büyük bir ırmağa dönüştüren muhtelif kollarından, muhtelif köylerden, ilçelerden veya illerden, dağlardan ve yaylalardan gelen sularla beslenmesi, onun büyük hale gelmesini sağlayan muhtelif unsurların yardımcı olmasıdır. Kalp aynı bu şekildedir. Kalbi besleyen muhtelif akarsunun olduğu gibi muhtelif kolları vardır. Gözümüz kalbimizi besler. Kulaklarımız kalbimizi besler. Karnımız, midemiz kalbimizi besler. Dilimizden çıkanlar kalbimizi beslediği gibi kalbimizin dışa vurmasını ifade eder. Hal böyle olunca göz, dil, kulak, bütün bunların her birisi bizim kalbimizi besleyen yan kollar, ana arterlerdir. O havuzu, o ırmağı, o denizi besleyen ana arterlerdir. Muhtelif yan kollardır. İşte İmam Gazali gözden sonra kişinin riayet etmesi ve takva libasını giydirmesi gerektiğini söylediği ikinci unsur olarak, ikinci uzuv olarak kulağı zikrediyor ve burada da şunu söylüyor. Kulağına riayet etmen ve kulağına takva libasını giydirebilmen için iki şeye dikkat etmen yeterlidir. İki husustan dolayı kulağımızı korumamız, kulağımızı takvalı hale getirmemiz, tekrar hatırlayalım, takvalı olmak demek, işlediğimiz zaman bizim dinimize, ahiretteki durumumuza zarar verecek unsurlarla aramıza mesafe koymak demektir. Tekrar ediyorum, takvalı olmak demek, işlendiğinde veya o hataya veya günaha düşüldüğünde kişinin ahiretteki durumuna, dinine zarar verecek unsurlarla arasına mesafe koymak demektir. Mesafeli olmak yani. Bir hasta bir virüse, bir enfeksiyona veya daha ağır geçirebileceği travmalara yakalanmamak için nasıl ki arasına zikri geçen mikroplarla, virüslerle veya buna benzer patolojik vakalarla arasına mesafe koyup onlara yakalanmamaya çalışıyorsa, yakın zamanda işte kendi içinde bulunduğumuz durum bir koronavirüs vakası ülke olarak, dünya olarak geçirdik mesela, COVID dediğimiz. Buna benzer bir durumda insanlar nasıl ki COVID'li, grip veya nezle olan insanlara, hülasa bulaşıcı hastalığı olan kimselere yaklaşmıyorsa kendilerini korumak için, o hastalığa yakalanmamak için, aynı şekilde bir Müslüman da gerek ahirette gerek dünyada dinine zarar verecek unsurlarla, günahlarla arasına mesafe koymasına diyor İmam Gazali, takvalı kimse denir diyor. Takvayı da böyle tanımlıyor. İşte kulağa nasıl ki takva libası giydirilir ve niçin kulağımıza riayet etmek gerekir? Kalbi beslemesinden dolayı şunu söylüyor. Birincisi, kulak dilin kardeşi gibidir. Daha açık ifadeyle belirtmek gerekirse, dinleyen kişi konuşan kişinin konuştuklarını dinlediği için ortağı gibidir. Dinleyen kişi, duyan kişi, konuşan kişinin konuştuklarını dinlediği için onun ortağı gibidir. Yani mesela ayet-i kerimede semaun lil kezibe ekkalun lis suht. Yalan söz söyleyenler, iftira edenler Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şeriflerde muhtelif suretlerde tehdit ediliyor. Muhtelif cezalarla cezalandırılacağı ifade ediliyor. Gerek dini yalanlayan, gerek peygamberi yalanlayan, gerekse insanlar arasında yalan konuşan kimselerin nasıl bir akıbetle, ahirette nasıl bir ceza ile tecziye edileceğini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler beyan ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın sehven, hataen muhtelif günahlar işleyebileceğini, böyle bir hataya düşebileceğini beyan ederken, kesinlikle ve kesinlikle bir Müslüman yalan söyleyemez, sehven de olsa yalan söylemek bir Müslümanın yapacağı iş değildir diyerek bu durumdaki ehemmiyeti vurguluyor mesela. Hal böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde yalan söyleyenler, iftira edenler zaten zemmedilerek akıbetleri bildiriliyor. Bununla beraber az önce okuduğum ayet-i kerimede semaun lil kezibi ekkalun lis suhti, o yalan sözü dinleyen kimseler bir iftirayı, bir ateş havuzunu, bir koru, hülasa büyük bir günahı yemiş kimse gibidirler buyurarak ayet-i kerimede Allah Teala semaun lil kezib, iftirayı, yalanı, kötü sözü, gıybeti, dedikoduyu yapmak, bu türlü günahlar işlemek ne kadar büyük bir günahsa, bunların konuşulduğu yerde bulunarak bunları dinlemek, can kulağıyla dinlemek, hatta konuyu açtırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Hal böyle olunca İmam Gazali bu ayet-i kerimeye gönderme yaparak şöyle söylüyor: dinleyen kimse konuşan kimsenin ortağıdır, kardeşidir. İkinci husus, niçin kulağımızı sakınmak gerekir sorusunun cevabını verebileceğimiz ikinci hususu şöyle ifade ediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Dinlediğimiz şeyler kalbimize giden vesveselerin, havatır dediğimiz fuzuli ve malayani şeylerin zihnimizi meşgul ettiği gibi kalbimizi de kötü şeylerle, kasavetle, kabz haliyle veya muhtelif darlık, bunalma, buna benzer durumlarla galeyana getiren, belki tansiyonu yükselten, belki kişinin maneviyatına zarar veren unsurlardır. Hal böyle olunca dinlediğimiz şeyler kalbimizi muhakkak surette meşgul edecektir. Vesveseler ve havatır dediğimiz şeyler kalbimize girdikten sonra, dinledikten sonra kalbe girince meşgul edecek. Nihayetinde bu durumun meşguliyeti, kalbe giren şeyin tabiri caizse görüntüsü, nasıl bir etki oluşturduğu kişinin bedeninde, muhtelif uzuvlarında ortaya çıkacaktır. Hal böyle olunca böyle bir kimsenin yapmış olduğu ibadetle meşgul olması veya yapmış olduğu ibadetin hazzına ulaşması pek mümkün olmayacaktır diyor. Yani burada şunu da hatırlamak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta gözün haramlardan sakınması, göz yoluyla girilebilecek günahlarla aramıza mesafe konulmasını beyan ederken şunu söylemişti. Şu hadisi şerifi nakletmişti İmam Gazali. Herhangi bir kadının bakılması caiz olmayan yerlerine bakılması, yani müstehcen olan, fahiş olan, çok açık söylemek gerekirse, affınıza sığınarak söylüyorum, çıplak olan bir kadının bakılması, haram olan herhangi bir yerine bakılması, şeytanın attığı tuzakların, şeytanın attığı okların bizlere isabet etmesi demektir. Yani her bir bakış esasında haram olan herhangi bir unsura, göz atmak, bakmak demek şeytanın kalbimize sapladığı zehirli bir ok demektir. Şayet bir kimse böyle bir manzarayı görmesine rağmen bakmamaya çalışırsa, bakmazsa, gözünü korursa şayet, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yapmış olduğu ibadetlerden mesrur olur, hazzını alır, tadını alır, halaveti imaniyeye ulaşır buyuruyor. Yani gözüne sahip olan bir kimse şayet bunu yapabiliyorsa yapmış olduğu ibadetlerin hazzına ulaşır diyor. Dolayısıyla kalbimize kulağımız vasıtasıyla giren vesveseler, havatır dediğimiz kalbimizi meşgul eden unsurlar, duygular, ifadeler, sözler, söylemler, birinin getirdiği bir laf, diğerinin söylediği herhangi bir söz, o ona şunu demiş, bu buna bunu demiş, o öyle yapmış, şu şöyle yapmış gibi insanın dünyasına da ahiretine de fayda vermeyen şeylerin dinlenmesi, bak konuşulması zaten bunların caiz değildir. Yani gıybet yapmak hülasa hiçbir şekilde cevazı mümkün olmayan bir durumdur. Bunları dinlemek de hakeza kişiyi konuşturmak, yani bunlara çanak tutmak veya bu türlü bir gıybete maruz kalarak kulaklarımızı bununla kirletmek, kalbimizi bunlarla meşgul etmek hülasa kalbimizi meşgul etmekle kalmıyor, ibadetlerden de haz almamıza, bunun tadına varmamıza maalesef mani oluyor diyor İmam Gazali. Burada mesela şu soru sorulabilir. Kalbimize giren, kulak vasıtasıyla kalbimize giren herhangi bir şeyin etkisini temizleyemez miyiz? Yani kalbimizi dinledikten sonra veya kulak verdikten sonra can kulağıyla bazı fahiş olan şeyleri dinledikten sonra dinlemeyi kestik ve bunları dinlemekten yüz çevirdik. Artık bunları dinlemez hale geldik mesela. Kalbi bunlarla temizleyemez miyiz? İmam Gazali burada çok güzel bir örnek veriyor ve diyor ki insanın dinledikten sonra kalbine giren herhangi bir söz tıpkı insanın yedikten sonra midesine giden gıda gibidir. İnsan nasıl ki bir şeyi tükettikten sonra midesine gıda olarak ulaşıyorsa, ilaç olarak ulaşıyorsa, su olarak ulaşıyorsa, hülasa bir kimsenin yediği şeyler nasıl ki midesine ulaşıyorsa, insanın kulak vermek suretiyle dinleyerek elde ettiği şeyler de kalbine aynı şekilde girer. Bunların bir kısmı nasıl ki yediklerimiz acı, tatlı, faydalı veya zararlı olarak adlandırılıyorsa, dinleyerek kalbimize soktuğumuz şeylerin bir kısmı faydalıdır, bir kısmı zararlıdır, bir kısmı zehirlidir, bir kısmı bizim dünya ve ahiretimizi abat ederken bir kısmı berbat edecek nitelikte olabilir. Fakat burada şunu gözden kaçırma diyor İmam Gazali. Yediğimiz şey zehir de olsa, midemize aldığımız şey acı da olsa, zararlı da olsa bir müddet sonra gerek bir operasyonla gerekse defi hacetle, hülasa vücudumuzdan yediğimiz gıdanın faydalı da olsa, zararlı da olsa bir müddet sonra bunu atıyoruz. Vücudumuzda taşımıyoruz. Yani bizim 3 ay önce yediğimiz şeyler hala midemizde durmuyor. Bırakınız 3 ayı, önceki gün yediklerimiz bile artık midemizde değil. Bunları insan metabolizması, Allah Teala yaratmış olduğu ve hikmetini buraya derc etmiş olduğu, zerk etmiş olduğu bir nitelikte vücudumuzun her bir uzvu kendi üzerine düşen, kendi yapması gereken, programlandığı şekilde vazifesini icra ediyor. Mide gıda olarak alıyor ve bunu bir müddet sonra, bir zaman sonra vücuttan atıyor. Ancak diyor İmam Gazali, dinlediğimiz şeyler kalbe ulaştıktan sonra bunun atılması artık neredeyse imkansız hale geliyor. Düşününüz, bir kimsenin fi tarihte konuşmuş olduğu herhangi bir şey, sen bana fi tarihte bunu demiştin diyerek onun karşısına bir malzeme olarak çıkabiliyor. Sen bana zamanında şöyle şöyle söylemiştin diyerek bu bir kırgınlığın, küskünlüğün sebebi olabiliyor. Dinlediğimiz şeyler kalbe geçtikten, kalbe ulaştıktan sonra artık bir kimsenin maneviyatını, efkar-ı umumiyesini, kalp ve gönül dünyasını ve hülasa zihnini belki seneler sürecek nitelikte meşgul etmeye devam edebiliyor ve hatta bunu ömrü boyunca da kalbinden, zihninden, aklından, fikrinden atamayacak bir duruma ulaşıyor. Bu ne yapıyor peki? Artık kalp bununla sürekli meşgul ola ola asli vazifesini hissetmesi, fikretmesi veya o hassasiyeti taşıması gereken kıvamdan uzaklaşarak yorgun ve bitap hale düşüyor. Kalbimizi artık fuzuli ve malayani dediğimiz şeylerle yormaya, meşgul etmeye, Allah'a yönelmesi gerekirken takva libasını giymesi gerekirken kulaktan aldığımız zehir kalbe ulaştıktan sonra temizlenmesi mümkün olmayan, panzehiri mümkün olmayan bir hastalığa, bir yorgunluğa, bir günaha, bir meşguliyete maalesef dönüşebiliyor. İmam Gazali de bunu söylüyor ve diyor ki dinlediğimiz şeyler kalbe ulaştıktan sonra yedikten sonra midemize ulaşan gıda gibidir. Ancak şu var ki midemize ulaşan gıdalar yediklerimiz bir müddet sonra vücudumuzdan atılırken dinleyerek kalbimize aldığımız şeyler artık ilelebet belki hiçbir şekil ve surette belki ömrümüz boyunca kalbimizden, aklımızdan, fikrimizden, zihnimizden atamayacağımız büyük yaralara, kırgınlıklara, kalp dünyamızı alt üst edecek vesveselere, insan Allah'tan, ibadetten, varoluş gayesinden uzaklaştıracak hususlara ve unsurlara dönüşebilir diyor. Bu sebeple kulağın böyle bir ehemmiyete haiz olduğunu İmam Gazali rahmetullahi aleyh beyan ediyor. Bir diğer husus, yani beş uzuvdan bahsetmişti. İlk önce gözden bahset. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanın vücudunda öyle bir uzuv vardır ki o salih olursa insanın bütün bedeni, bütün fikri, zihni, gönlü salih olur. Şayet o ifsad olursa bütün bedeni, bütün uzvu, bütün efkar-ı umumiyesi ifsad olur. İşte o kalptir buyuruyordu. Hazreti Ali de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadisi şerifini şerh eder nitelikte şöyle buyurdu. Vücuttaki kalp ne kadar önemliyse kalbi muhafaza etme, koruma ve onun kötü şeylerden, malayani şeylerden, ifsat edici unsurlardan korunması için de göz o kadar önemlidir demişti. Yani kalbimize sahip çıkan, kalbimizi yönlendiren esas uzuv ve unsur gözdür demişti Hazreti Ali. Geçtiğimiz hafta bunu konuştuk. Bugün kulakla alakalı konuştuk ve şimdi üçüncü bir uzuv olarak dil konusuna, dilin takvası konusuna, dilimize sahip çıkma ve sahip olma konusuna inşallah geçiyoruz. Ve İmam Gazali burada şunu söylüyor, açıkça beyan ediyor. Gerçi vaktimizin sonuna geliyoruz. Bu sebeple bu konuyu bugün bitirmemiz belki mümkün olmayacaktır. Ancak kısa bir giriş yapmak, girizgahını, mukaddimesini burada sunmak isabetli olacaktır. Diyor ki İmam Gazali, kesinlikle diline sahip çıkmak, dilinin zabıtası olmak, diline tabiri caizse polislik yapmak durumundasın. Çünkü bir kimsenin uzuvları içerisinde onu günaha götürebilecek, onu ifsad edebilecek ve hatta vücut içinde bir kişiye en çok düşmanlık edebilecek olan uzvu en inatçı, en yontulmayan, en terbiye edilmeyen veya ehlileştirilmesi en zor olan uzvu dilidir diyor. Çünkü diyor ki İmam Gazali devamında bir kimse ömrü boyunca hayır hasenat ile meşgul olsa, azami surette ibadetleri en hassas kıvamında yerine getirse, bir ömür boyunca bir kişi bu hassasiyeti ve bu kıvamı taşısa ancak nihayetinde diliyle sakındığı, çekindiği, imtina ettiği, günaha girmekle arasına mesafe koyduğu ve günaha girmeyi ateşe düşme kadar tehlikeli atletmiş olmasına rağmen diliyle söylemiş olduğu bir kelime bu kişinin bütün bir ömrünü, bütün bir ömrü boyunca yaptığı ibadetleri, hayır hasenatını, kalp ve gönül dünyasını dilden çıkan bir sözle hebaen mensura, yerle yeksan edebilir. Bütün ömrü boyunca ortaya koymuş olduğu sayu gayreti, ihtimam ve hassasiyeti, takva ve huşuyu dilinden çıkan, ağzından çıkan tek bir kelimeyle, tek bir sözle bir kimse Allah korusun heba edebilir. Bu sebeple kişinin terbiye edilmesi, yönlendirilmesi, ehlileştirilmesi en zor olan uzvu dilidir. Kişiye en büyük fesadı ve zararı, en büyük düşmanlığı da gözüyle kulağıyla değil diliyle elde eder diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. İnşallah bir sonraki hafta Allah'tan mani olmazsa dilin muhafazası, dile takva kıyafetinin, takva giysisinin, hülasa takva libasının giydirilmesiyle alakalı olarak kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Nitekim takva kıyafeti ve takva giysisi, takva libası derken Kur'an-ı Kerim bunu böyle ifade ettiği için velibasu takva zalike hayır, takva kıyafeti giyilebilecek, kuşanılabilecek en hayırlı kıyafettir. Çünkü bir kıyafet nasıl ki insanın uzuvlarını, vücudunun mahrem yerlerinin görülmesini engelliyorsa, dış bakışlardan, harici unsurlardan kişiyi nasıl muhafaza ediyorsa, kişiyi nasıl görünmez hale mahrem yerlerinin, mahrem uzuvlarının görünmesine mani olup dıştaki bakışlarla araya bir mesafe koyuyorsa, takva da aynı şekilde bir Müslüman ile günah arasındaki perdedir, araya giren mesafedir, günahın bize bulaşmasına ve ulaşmasına mani olan sütredir, vikayedir. Hal böyle olunca İmam Gazali buradan hareketle vücudumuzdaki 5 uzva takva libası giydirildiğinde artık kişi bütüncül olarak, maddi ve manevi olarak günahlarla, hata ve kusurlarla, fısku fucurla arasına mesafe koyacaktır. Muttaki bir kimse sakınan, hassasiyet gösteren, haşyet duyan, huşulu olan ve Allah Teala'nın rahmetini ümit etmekle beraber azabından korkan bir kıvama ulaşacaktır buyuruyor. Allah Teala cümlemizi bu kıvama ulaşanlardan eylesin. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Her biriniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.